Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizde bahtiyar, usulü Erkam, muhibban Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biriniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğini amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz. Fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Sizleri bizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı, yani insanın mütemmim cüzlerini konuşuyoruz. Birinci parçamız kader, İkinci parçamız ruh, üçüncü parçamız sülale ve dördüncü parçamız olan aileyi uzun bir şekilde işledikten sonra geldik elhamdülillah beşinci parçamız olan bedene. Programın başında bedenle alakalı bazı ihmalleri olan, bedenine 60 yaşına kadar maalesef çok iyi bakamayan bu garip kardeşinizi affetmenizi, لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ sırrınca, bazen yapamadıklarını da söylemenin mahcubiyetiyle ve vebaliyle sizlerin karşısına çıkmanın ezikliğini yaşayan, acısını yaşayan bu kardeşinize de dua etmenizi istirham ediyorum. Sözüm bu programda, her programda olduğu gibi aynı zamanda kendime de inşallah. 66 parçalı Human Puzzle'ının, insan bulmacasının 5. parçası beden demiştik. Aziz dostlarım, bedeninizi ne kadar tanıyorsunuz? Biz uyurken bile çalışan bu mübarek ve muazzez emaneti ne kadar tanıyorsunuz? Ömrümüzün her saniyesini birlikte geçirdiğimiz ve dahi ebedi ve ezeli hayatta, ahirette beraber olacağımız bedenimizi gerçekten tanıyor musunuz? Yoksa yalnızca sinyaller verdiğinde, dara düştüğünde, düçar kaldığında, bizar olduğunda, hastalandığında mı onun farkına varıyorsunuz? Beden insanın tamamı değildir fakat insanın dünyadaki bütün faaliyetlerini gerçekleştirdiği canlı, kişiye özgü ve vazgeçilmez yaşam zeminidir. Dolayısıyla bedenimizi yalnızca görünüşümüz olarak değil, yaşayan, haber veren, denge kuran, kendini koruyan ve bize emanet edilmiş olan biyolojik bir sistem olarak tanımalıyız, anlamalıyız ve kabul etmeliyiz. Aziz dostlarım, bu sabah gözlerinizi açtığınızda yanı başınızda, içinizde sizinle beraber bütünleşmiş ama sizden önce uyanmış bir şey vardı. Bedeniniz, kalbiniz siz uyurken de atıyordu. Solunumunuz gece boyu kesintisiz devam ediyordu. Kanınız dolaşıyordu. Sindirim sisteminiz eksiksiz çalışıyordu. Hücrelerinizde bakım ve yenilenme faaliyetleri 24 saat sürüyordu. Yani bedeniniz sahibi olan sizden talimat beklemeden hayatınızı koruyor, kolluyor ve idame ettiriyordu. Peki, siz uyurken bile sizin için çalışan bedeninizi ne kadar tanıyorsunuz? Biz bedenimiz uyandığında uyanmıyoruz aziz dostlarım. Bedenimiz bizi uyandırdığı için uyanıyoruz. İşte bugün 66 parçalı Human Puzzle'ını dışarıdan en kolay gördüğümüz fakat iç dünyasını belki de en az tanıdığımız parçasını konuşacağız. Bedeni konuşacağız. Human Puzzle'da bedenin yeri. Aziz dostlarım, Home Puzzle çalışmamızda insanı birbirinden tamamen kopuk olmayan fakat her biri kendi sınırları içinde ayrıca incelenmesi gereken 66 parçadan oluşan büyük bir bütün olarak ele alıyoruz. Çünkü insan yalnızca bedenden ibaret değildir. 19. yüzyıl Amerikan edebiyatının büyük şairlerinden Walt Whitman, insanı beden ve ruh bütünlüğü içinde ele alarak şöyle söylüyor: "Ben bedenin şairiyim, ruhun da şairiyim." Hani ne anadan ne yardan, değil mi? Ne serden vazgeçilmiyor. Aslında Whitman bu sözüyle insanın ne yalnızca bedene ne de yalnızca ruha indirgenebileceğini anlatıyor. Bedenimizi küçümsemiyor fakat onu insanın bütün haline de getirmiyor. Ama ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm diyen Yunus Emre meseleyi Whitman'dan bir kademe daha yukarıya taşıyor sanki. Eti, kemiği, bedeni, ruhu, aklı ve zihni, irade ve vicdanı ile biz de 66 parça ayırdığımız Home Puzzle modelimizde insan için aynı temel ayrımı yapıyoruz. Ruhumuzla hissediyoruz, aklımızla değerlendiriyoruz, zihnimizle düşünüyoruz, irademizle karar veriyoruz. Fakat bütün kararlarımızı hayata geçirebilmek için bedenimize ihtiyaç duyuyoruz. Sevdiğimiz bir insana sarılmak için kollarımızı, bir yere ulaşabilmek için ayaklarımızı, düşüncelerimizi anlatabilmek için dilimizi, bir kitabı okuyabilmek için gözlerimizi, bir sesi duyabilmek için kulaklarımızı kullanıyoruz. Yani bedenimiz aslında iç dünyamız ile dış dünya arasında kurulan büyük bir köprü. Ama size bundan daha büyük bir sır vereyim. Bu köprüden daha büyük bir sır. Bedenimizin özellikleriyle size bu bölümde birçok şey anlatacağım. Hemen hemen meselenin künhüne vakıf olacağız, derununa vakıf olacağız, merak etmeyin. Ama aziz dostlarım, bedeni bizim için müstesna kılan iki sırrın birincisi, bedenin ruh için bir taşıyıcı konak olması, dolayısıyla ruhun rahatı için bedenin tam ruha uygun bir hale gelmesi şartıdır. Yoksa ruh rahatsız olur, muazzep kalır beden konağında. Allah'ımızın bize ruhundan üflediği ve bedenimizin canlandığı ruhtan bahsediyoruz. Dolayısıyla elbette her şey Allah'ın, el-mülkülillah, her şeyde elbette her şey ondan bize emanet. Ama en muazzez emanet ruh olsa gerek. Dolayısıyla her şey fani, sadece ruh ebedi olduğuna göre, ruhun canı çıkmadığına göre, bedenin canı çıkıp da ruhun canı çıkmadığına göre bu parçayı çok daha özel bir şekilde korumamız gerekiyor. İşte onun korunaklığı, onun kalesi beden. Beden bu açıdan çok önemli. Yoksa Allah hayırlı uzun ömürler ve çok hayırlı bir ölüm versin hepimize, amin. Öldükten sonra musallada tabut peşe gelip mezar açılıp oraya gömüldükten sonra herkes bırakıp gidiyor. Orada o ete kemiğe bürünen, Yunus diye görünen can solucana yem oluyor, böceğe yem oluyor. Hatta birkaç gün sonra görülse, bulunsa vefatından sonra yüzüne bakılmayacak şekilde iğrenç bir hal alıyor. Beden dediğimiz şey böyle bir şey. Ama canlıyken ruhla beraber olduğunda işte o zaman bambaşka bir yapıya dönüyor. Hani şerefül mekan bil mekin denir ya, mekanların şerefi sakinlerinden gelir. İşte beden mekanının, beden konağının asıl sahibi de ruh olduğu için, ruh da وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْهِهِ sırrınca Rabbimizin bize kendi ruhundan üflediğinden yola çıkarak bu konağa çok daha değer vermemiz gerekiyor. Aziz dostlarım, bedenle alakalı ikinci büyük sır ise ebedi hayatta, cennette ikrama ve Allah korusun cehennemde azaba düçar kalacak olan yapıdır bedenimiz. Dolayısıyla ona gelip geçici bir dünya metaı ya da bir et parçası olarak bakamayız. Beden elbette hücresel, et, kemik, kas, kan, deri, sinir ağlarından oluşan maddi bir yapıdır. Ama bizim kalbi pompa, gözü mercek ve böbreği süzek olarak ele alan inançsız materyalistlere söyleyecek bir çift sözümüz vardır. Bundan yaklaşık 2000 yıl önce Roma İmparatoru döneminde yaşayan hiciv şairi Juvenalis, insanı beden ve zihin bütünlüğüyle ele alır. Juvenalis, toplumun para, şöhret, iktidar ve uzun ömür gibi yanlış arzuların peşinde koşmasını eleştirdiği Satirler adlı eserinin 10. şiirinde şöyle söylüyor. Sağlıklı bir beden içinde, sağlıklı bir zihin için dua edilmelidir. Bugün çoğunlukla sağlam kafa, sağlam vücuda bulunur biçiminde kullandığımız sözün aslı budur. Fakat Juvenalis bunu kesin bir bilimsel hüküm olarak söylemiyor. İnsanların zenginlik ve iktidar yerine sağlıklı bir beden ile sağlıklı bir zihin arasındaki dengeyi istemeleri gerektiğini anlatıyor. Koca cihan padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi dediği o ölümsüz veciz beyti de bize bunu açıklıyor. Demek ki beden ile insanın diğer parçalar arasındaki ilişki insanlığın çok eski zamanlarından beri üzerinde düşündüğü bir mesele. Fakat burada çok önemli bir ayrım yapmalıyız aziz dostlarım. Bedenimiz bizim tamamımız değildir. Elbette boyumuz, kilomuz, tenimizin rengi, saçımız, yüzümüz veya bedenimizdeki herhangi bir farklılık insan olarak bütün değerimizi belirleyemez. Ama bununla birlikte bedenimiz bu dünya hayatındaki bütün faaliyetlerimizin biyolojik zeminidir. Bu nedenle bedenimizi küçümseyemeyiz, onu ihmal edemeyiz. Ama onu insanın bütün haline de getiremeyiz. Bugün bedeni önceleyen insanların bedene belli ölçülerle baktığı, estetik kaygılarla baktığı, onu allayıp, pullayıp, boyayıp, belli şekilde belli kalıplara sokmaya çalıştığı materyalist dünyada ya da batı dünyasında en son geldikleri nokta belli idollere benzemiyorsan, belli artistlere, film yıldızlarına, hatta oyuncak bebeklere bile benzemiyorsan senin bedenin çok da değerli bir beden değildir gibi işi tamamen materyalist ölçülere indirgeyen bir yapıya gelmiş maalesef. Hatta bu açıdan meşhur bebek oyuncaklarının modeline, ölçüsüne, yapısına indirgemeye çalıştıkları bedenlerini estetik ameliyatlarla orasını burasını kestirerek mahveden evlatlarına karşı batıda da ehli namus anneler, Hristiyan anneler, Yahudi anneler normal bebek ölçüleriyle, normal kadın ölçüleriyle oyuncak bebekler yaparak illa bebeklerin, illa çocukların, illa kız çocuklarının belli vücut ölçüleriyle, belli estetik yapılarıyla var olmayacağını, normal kadın fıtratında, normal kadın bedeninde farklı ölçülerde, güzelliklerde, çirkinliklerde, yapılarda insanların var olacağını da normal haliyle farklılığımızın zenginlik olduğunu açıklamak adına bu tarz normal ölçülerde bebekler yaparak buna olan itirazlarını haykırarak dile getiriyorlar. Aziz dostlarım, Dünya Sağlık Örgütü de sağlığı yalnızca bedendeki hastalık veya sakatlığın bulunmaması olarak tanımlamıyor. Sağlığı bedensel, zihinsel ve sosyal iyilik haliyle birlikte ele alıyor. Son dönemde well-being and wellness konseptiyle ortaya çıkan iyi olma hali ve iyilik hali bu yaklaşımı bize çok daha zihnimizde perçinliyor. Aslında bu bakış açısı bize şunu gösteriyor. İnsan sağlığı bile yalnızca bedensel durumlardan ibaret değildir. Beden önemlidir fakat insan bedenden daha büyük bir bütündür. Human puzzle yaklaşımımız tam olarak işte bunu yapıyor. Her parçayı kendi değeri ve sınırı içinde tanımaya çalışıyor. Örneğin beden ile fiziksel aynı şey değildir. Beden, hücrelerimiz, dokularımız, organlarımız, hormonlarımız, sinirlerimiz ve biyolojik sistemlerimizle meydana gelen tüm canlı organizmamızdır. Fiziksel tarafımız ise bu bedenin hareket, güç, hız, denge, esneklik, çeviklik ve dayanıklılık gibi performans özelliğidir. Dolayısıyla bu programda sporcu olup olmadığımızı değil, spor yapmamızı mümkün kılan bedenimizin bedensel yapısını konuşacağız sizlerle. Düşüncelerimizi değil, düşünmemize biyolojik zemin hazırlayan beynimizi ve sinir sistemimizi konuşacağız sizlerle. Beslenme programlarını değil, bedenimizin besine neden ihtiyaç duyduğunu konuşacağız. Ruhumuzun mahiyetini değil, ruh kısmında, İkinci parçamız Kaderden Sonra Ruh'tu, biliyorsunuz. Bunu uzun uzun ele aldık ama ruhumuzun mahiyetini değil, bedenimizin dünya hayatındaki taşıyıcılık görevini konuşacağız. Ruhun taşıyıcısı olarak. Çünkü her konu kendi sınırları içinde ele alınmadığında parçalar birbirine karışır ve insanı tanımaya çalışırken daha büyük bir belirsizlik meydana getiririz. Bizim temel ilkemiz şudur aziz dostlarım. Her şeyi bedene bağlamayalım, bedene ait olanı bedende bırakalım. Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Aynaya baktığımızda bedenimizi mi görüyoruz, yoksa bedenimizin yalnızca dış yüzeyini mi? Çünkü aynada yüzümüzü görürüz, fakat yüzümüzde kan taşıyan damarları göremeyiz. Göğsümüzü, sadrımızı görürüz fakat kalbimizin çalışmasını göremeyiz. Karnımızı görürüz fakat sindirim sistemimizin sürdürdüğü faaliyetleri izleyemeyiz. Başımızı görürüz fakat sinir sistemimizde dolaşan mesajları, o sinaptik ağlardaki akımları seyredemeyiz. Demek ki bedenimiz gördüğümüzden çok daha fazlasıdır. Beden, human puzzle'ın en görünür fakat içindeki hayat en görünmez parçalarından birisidir. İsterseniz şimdi, aynada göremediğiniz halde her saniye içinde çalışan bu olağanüstü dünyaya biraz daha yakından bakalım aziz dostlarım. İçimizdeki sessiz medeniyet. Bedenimizi dışarıdan tek bir bütün olarak görüyoruz. Bilimsel konuları sade ve etkileyici bir dille anlatan dünyaca ünlü bestseller yazar Bill Bryson, Beden Kullanıcılar için bir Kılavuz adlı kitabında bedenimizi uyum içinde çalışan trilyonlarca hücreden oluşan bir evrene benzetiyor. Bu benzetme son derece anlamlı. Çünkü biz baktığımızda dışarıdan tek bir insan görüyoruz. Fakat içeride trilyonlarca hücrenin birlikte çalıştığı muazzam bir hayat organizasyonu bulunuyor. Bedenimiz hücrelerden meydana geliyor. Benzer görevleri yerine getiren hücreler bir araya gelerek dokular, organları, organlarda sistemleri meydana getiriyor. Dolaşım sistemimiz, solunum sistemimiz, sindirim sistemimiz, sinir sistemimiz, kas ve iskelet sistemimiz, bağışıklık sistemimiz, endokrin sistemimiz ve diğer bütün sistemlerimiz. Her biri kendi başına yaşamıyor, her biri kendi başına var olmuyor. Hepsi birbiriyle haberleşiyor, hepsi birbirini etkiliyor, hepsi birbiriyle etkileşim içerisinde, hepsi hayatın devam etmesi için birlikte çalışıyor. Antik Yunan'ın en büyük filozoflarından Aristoteles'in düşüncesinden gelen meşhur bir bütünlük ilkesi vardır. Bütün parçaların toplamından çok daha fazladır. Bugünün sistem felsefesine çok büyük katkı sağlayan bu ifade, Aristoteles'in düşüncesini özetleyen yaygın bir formüldür. Bedenimiz açısından düşündüğümüzde çok önemli bir gerçeği anlatır bu cümle bize. Bedenimiz yalnızca kalp, akciğer, böbrek, beyin ve diğer organların yan yana gelmesinden oluşmaz. Beden dediğimiz hayat sistemi bu organların birbiriyle iletişiminden, etkileşiminden ve uyumundan doğar. Büyük bir evrene benzettiğimiz bedeni büyük bir şehre de benzetebiliriz aziz dostlarım. Bir şehir düşünelim. Yolları var, su şebekesi var, elektrik hatları var, haberleşme sistemi var, temizlik hizmetleri var, güvenlik birimleri var, üretim merkezleri var, atıkları uzaklaştıran sistemleri var, yeraltı tesisleri var, altyapı sistemleri var. Bu sistemlerden birinin kısa bir süre aksadığında şehir bundan etkilenir. Birkaç sene evvel hemen hemen 50'ye yakın ilimizde ulusal bir elektrik kesintisi yaşamıştık. Bir suikast da vardı tabii. Büyük bir kasıt da vardı bu anlamda. Düşünün, bir sistem durduğunda hayat duruyor. Birkaç sistem aynı anda durduğunda şehir hayatı sürdürülemez hale gelir. Ben acizane 1990'lı yıllarda İstanbul'da, hatırlarsanız, o perişanlığa şahit olan bir kardeşiniz olarak, sular akmıyor. Elektrik bir gidiyor bir geliyor. Evde çalıştığınız beyaz eşyalar sürekli yanıyor, patlıyor. Çöpler alınmıyor. Belediye sistemleri yok. Hastaneler çalışmıyor. İlaç alamıyorsunuz. Her taraf kuyruk. Daha öncesinde 70'li yıllara gittiğimizde tüp kuyrukları, işte yağ kuyrukları, şeker kuyrukları. Dolayısıyla hani birkaç sistem aynı anda durduğunda hayat sürdürülemez hale geliyor. Bedenimizde de aynı şehir hayatı gibi buna benzer bir işbirliği vardır. Kalbimiz kanı damarlarımıza gönderir. Damarlarımız oksijeni, besinleri, hormonları ve ihtiyaç duyulan pek çok maddeyi bedenimizin farklı bölgelerine taşır ihtiyaca binaen. Akciğerlerimiz oksijenin kana geçmesine, karbondioksitin dışarı atılmasına yardım eder. Sindirim sistemimiz aldığımız besinleri bedenimizin kullanabileceği yapılara dönüştürür. Böbreklerimiz kanımızı süzer. Su, mineral ve atık dengesini korumasına katkı sağlar. Karaciğerimiz yüzlerce farklı biyolojik görevi yerine getirir. Sinir sistemimiz bedenimizin farklı bölgeler arasında son derece hızlı bir haberleşme ağı kurar. Hormonlarımız ise bedenimizin uzak bölgelerine gönderilen kimyasal mesajlar gibi çalışır. Bağışıklık sistemimiz bize ait olanla yabancı olanı ayırt etmeye çalışır. Derimiz yalnızca dış görüntümüz ya da görünüşümüz değildir. Aynı zamanda dış dünya ile aramızdaki büyük koruma sınırıdır. Bütün bunların çok önemli bir bölümü biz hiç farkına varmadan, farkında olmadan gerçekleşir. Kalbimize biz her defasında şimdi at demeyiz. Bunu kontrollü, bilinçli bir halde yapmayız. Akciğerlerimize şimdi nefes al diye bir emir vermeyiz. Midemize hadi yemekleri sindirmeye başla demeyiz. Böbreklere kanı süz diye bir talimat göndermeyiz. Ama bedenimiz hayatı sürdürebilmek için gereken binlerce faaliyeti bilinçli müdahalemize ihtiyaç duymadan kendi kendine otomatik pilotta yerine getirir. Bill Bryson'ın az evvel söylediği eserinde bizi meydana getiren unsurların asıl olağanüstü tarafının bizi meydana getirmeleri olduğunu ve hayatın mucizesinin burada saklı olduğunu söyler. Gerçekten de bedenimizde bulunan maddelerin pek çoğu tabiatta da vardır. Fakat bu maddelerin bir araya gelerek gören, işiten, yürüyen, nefes alan, kendini yenileyen ve her şeyden de öte idrak eden, iman eden, anlayan, vicdan sahibi olan, düşünen canlı bir insan bedeni meydana getirmesi üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken olağanüstü bir yaratılış mucizesidir. Şimdi düşünelim. Çalıştığımız kurumda biz hiçbir talimat vermeden işini büyük bir sadakatle yapan bir insan olsa ona nasıl davranırdık? Lep demeden leblebiyi anlayan, durumdan vazife çıkartan, hiç söyletmeden, ikiletmeden bütün yapılması gereken işleri vaktinden evvel bitiren birisi olsa. Peki, yıllardır bizden ayrıca bir talimat beklemeden çalışan bedenimize nasıl davranıyoruz? Onun hizmetini görüyor muyuz, onu anlıyor muyuz? Yoksa onu ancak görevlerinden biri aksadığında mı fark ediyoruz? Kalbimizin ritmi bozulduğunda, dişimiz ağrıdığında, midemiz rahatsızlandığında, belimizi doğrultamadığımızda, dizimizle merdiven çıkamadığımızda, uykumuzu uyuyamadığımızda mı hatırlıyoruz? Oysa bedenimiz yalnızca hastalandığında var olan bir sistem değildir. Biz hayatımıza devam ederken içeride durmaksızın çalışan sessiz bir medeniyettir bedenimiz. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında 66 parçalı Human Puzzle'ının, insan puzzle'ının 5. parçası olan bedeni konuşuyoruz. Lütfen bizden ayrılmayın. Şimdi kısa bir ara vereceğim. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelik İnsan programındasınız. 66 parçalı Human Puzzle'ı, insan puzzle'ının 5. parçasını işliyorduk, bedeni. Kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Ne dedik? Beden organların yan yana gelmesinden değil, sistemlerin birbiriyle uyumundan meydana gelir. Bir organımızın sağlıklı çalışması elbette önemlidir. Fakat gerçek bedensel denge, sistemlerin birbiriyle doğru biçimde haberleşmesi ve birlikte çalışmasıyla mümkündür. İşte bunun için bedenimizi yalnızca parçalara bölerek değil, bütünlüğü içinde ele alıp tanımamız gerekir. Fakat bu bütünlük hepimizde birebir aynı özelliklerle ortaya çıkmaz. Aynı biyolojik sistemlere sahip olsak da hiçbirimizin beden haritası, hiçbirimizin genetik yapısı, hiçbirimizin fıtratı, meşrebi, karakteri, potansiyeli aynı göz bebeğinde, aynı kulak memesinde, aynı parmak izinde olduğu gibi diğerinin aynısı değildir. 8,5 milyar insan, 8,5 milyar farklı fıtrat. Her beden kendine özgü bir haritadır. Hepimizin kalbi var. Hepimiz nefes alıyoruz. Hepimizin kasları, kemikleri, sinirleri, organları bulunuyor. Fakat hepimizin bedeni aynı mı? Elbette aynı değil. Kitapları dünya çapında 100 milyonlarca satan Amerikalı çocuk kitabı yazarı Dr. Zeus'un çok sevimli anlamlı bir sözü var. Hayatta sizden daha siz olan hiç kimse yoktur diyor. Bu söz yalnızca kişiliğimiz için değil, bedenimiz için de geçerlidir. Başkasının bedenine benzemek zorunda değiliz. Programın ilk yarısında söylediğim o estetik ameliyatlarla oramızı buramızı kestirmek zorunda değiliz. Çünkü her birimizin bedeni kendine özgü bir yaratılış ve hayat hikayesi taşır. Her birimiz Allah'ımızın bizzat yarattığı eşsiz bir sanat eseriyiz. Nasıl ki Picasso'nun, Leonardo da Vinci'nin, Rubert'in eserlerine dokunamıyorsak, dünyanın en meşhur sanatçılarının belki onlarca yıl çabalayarak oluşturduğu dünyanın en nadide tablolarına, sanat eserlerine dokunamıyorsak, dokunduğumuzda nasıl ki başımız belaya giriyor, yüksek miktarda cezaya maruz kalıyorsak, Allah'ımızın kaderini yazarak onda bir fıtrat murad ettiği, kader tecellisinde ona bir vazife addettiği ve o şekliyle, o haliyle yarattığı insana da müdahale edemiyoruz. O özgünlüğümüzle biricik, tek ve özel 8,5 milyar insan içerisinde hiçbirine benzemezliğimizle farklıyız ve biriciyiz ve tekiz ve özeliz. Boyumuz farklı, kemik yapımız farklı, kas organlarımız farklı, yağ depolama biçimimiz farklı, metabolizmamız farklı, cildimizin yapısı farklı. Hatta aynı bedende farklı yaşlarda bu yapıların, bu sistemlerin işlemesi de farklı farklı. Çocukken belki rüzgardan hiç etkilenmeyen, terli terli su içmekten etkilenmeyen, soğuk suya girip yüzmekten etkilenmeyen beden, belli bir yaştan sonra hastalıklara karşı hassasiyetini artırarak ya da hasta olduktan sonraki toparlanma kapasitesi düşerek farklı bir bünyeye bürünüyor. Bu farklılıkların büyük bir bölümü aile kısmında ve sülale kısmında anlatmıştım. Hatırlayacaksınız, ilk parçamız ne demiştik? Yavaş yavaş artık 66 parçayı da içselleştirelim aziz dostlarım. Allah'ımızın ilk yarattığı şey daha alem-i ervahta, ruhlar aleminde bizi yaratmazdan evvel ilk neyi yaratmıştı? Kaderimiz. Dolayısıyla insanın en önemli, en büyük ve ilk birincil parçası kader. Sonra ruhu yarattı Allah. Sonra belli sülale silsilesi içerisinde 54 sülbümüzden süzülerek bir öz olarak ailemize geldik. 4. parça ailemize ve 5 olarak bir beden olarak dünyaya geldik. Dolayısıyla bu farklılıkların büyük bir bölümü genetik mirasımızdan geliyor. Anne ve babamızdan yalnızca göz rengimizi ya da yüz hatlarımızı almıyoruz. Bedenimizin yapısına ve bazı biyolojik yatkınlıklara ilişkin de pek çok özelliği genlerimiz aracılığıyla devralıyoruz. Fakat aziz dostlarım, burada önemli bir yanlış anlamayı düzeltmem gerekiyor. Genetik mirasımız elbette önemlidir. Ancak genetik yapımız hayatımızdaki her sonucu değişmez biçimde belirleyen bir ana hüküm değildir. Genlerimiz bize bazı imkanlar, bazı özellikler ve yatkınlıklar verir. Çevremiz, yaşam biçimimiz, uyku düzenimiz, hareketliliğimiz, beslenme şeklimiz, maruz kaldığımız şartlar, bütün bunlar yıllar boyunca tekrarladığımız alışkanlıklarımız bedenimizin bugünkü durumuna katkıda bulunur. Yani bedenimiz yalnızca doğuştan getirdiklerimizin değil, yıllar boyunca onunla nasıl yaşadıklarımızın da izlerini taşır. Bazen iki insan da aynı miktarda yemek yediğini söyler. Fakat bedenlerinin verdiği reaksiyon aynı olmaz. Sonuç farklı çıkar. İki kişi aynı saatte uyur fakat aynı dinlenmişlik ve dinginlik duygusuyla uyanmaz. İki insan aynı hastalığı geçirir fakat toparlanma süreleri farklı olabilir. Birimiz sıcağa daha dayanıklıyken diğerimiz soğukta daha rahat hareket edebilir. Birimizin cildi daha hassastır, birimizin eklemleri daha hareketlidir, birimiz daha çabuk yorulur, diğerimiz daha uzun süre çalışabilir. Aziz dostlarım, bu farklılıklar tek başına üstünlük veya eksiklik değildir. İnsan hakları mücadelesinin en önemli isimlerinden Eleanor Roosevelt'ın meşhur bir sözü vardır. Hiç kimse sizin izniniz olmadan size kendinizi değersiz hissettiremez. Eleanor Roosevelt yalnızca bir devlet başkanının eşi değildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evresel Birliği'nin hazırlanmasında öncülük eden güçlü bir insan hakları savunucusuydu. Onun bu sözü bedenimizle ilgili değerlendirme açısından da önemlidir. Başkalarının boyumuz, kilomuz, yaşımız, görünüşümüz ya da bedensel bir farklılığımız hakkında söyledikleri insan olarak değerimizi belirleyemez. Bunlar kişiye özgü beden haritamızın parçalarıdır. Fakat biz çoğu zaman kendi bedenimizi başkasının bedenine bakarak, kıyaslayarak değerlendiriyoruz. Onun boyu, onun kilosu, onun yüzü, onun saçı, onun enerjisi, onun dayanıklılığı, onun gençliği. Özellikle bugün başkalarının seçilmiş, düzenlenmiş ve çoğu zaman gerçeği tam olarak yansıtmayan sosyal medya görüntüleri bize bir şekilde servis ediliyor ekranlardan. Ve bütün bunları kendi bedenimizin ölçüsü haline getirebiliyoruz onları rol modeli alarak maalesef. Oysa başkasının bedeni bizim bedenimizin ölçüsü olamaz. Çünkü bedenimizi başkasının ölçüsüyle değerlendirmek kendi haritamızı başka bir ülkenin koordinatıyla okumaya benzer. Burada başka bir sınıra da dikkat çekmem lazım aziz dostlarım. Bedenimizin yapısından kişiliğimiz, zekamız, ahlakımız veya geleceğimiz hakkında kesin hükümler çıkartamayız. Uzun boylu olmak liderlik garantisi değildir. Güçlü bir bedene sahip olmak güçlü bir iradenin kanıtı değildir. Bedensel bir sınırlılık, zeka veya insanlık değeri eksikliği değildir. Yüzümüzün biçimi ahlakımızın kesin haritası değildir. Çünkü beden, human puzzle'ın önemli bir parçasıdır fakat diğer bütün parçaların yerine geçmez. Burada özellikle 5. parça bedende vurguladığım şey, önemi bütün diğer parçaların özellikle muazzez ve mukaddes ruhun taşıyıcısı olmasından geliyor ana önemi. Biliyorsunuz birkaç hafta evvel Türkiye'de bir NATO zirvesi yapıldı aziz dostlarım. Yabancı devlet başkanlarının uçakları Türk hava sahasına girdiği andan itibaren bizim savaş uçaklarımızla hemen onların yanlarında korumayı alarak hani başlarına bir şey geleceğinden değil, dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye cüret edemez, cesaret edemez ama çünkü liderlerin dokunulmazlığı vardır. Bilirler yani. Yani kendi liderleri korunacak ama başka bir ülkenin liderine bir şey yaptıklarında kendi liderlerinin o korunaklığı da kalkmış olur. Dolayısıyla böyle bir danışıklı dövüş vardır, yapmazlar ama yine de o ülke devletlerin, o ülkelerin devlet başkanlığı uçaklarına böyle bir koruma yapılır. Neden? Çünkü içinde yüksek rütbeli, hatta o ülkeye göre en yüksek rütbedeki yönetici lider vardır. Devlet başkanı vardır. Peki beden konağında Allah'ımızdan emanet aldığımız ruh varsa acaba onu taşıyorsak acaba onu nasıl korumamız lazım diye bir soru sorayım size. Bu açıdan bedenimizi tanımak kendimizi tanımanın bir parçasıdır aziz dostlarım. Ancak insanı yalnızca bedeni üzerinden tanımlamak büyük bir bütünü tek bir puzzle parçasına indirgemektir ki bunu yapmayacağız. İnşallah ömrümüz yeterse, nefesimiz yeterse, Rabbimiz izin verirse bu 66 parçayı tamamlayınca göreceğiz ki birbiriyle etkileşimde olan entegre ve kompleks bir yapımız var. Her beden aynı temel sistemlerle yaşar fakat her insan bedeni kendine özgü bir haritadır. Şimdi bu haritanın en hayranlık uyandıran özelliklerinden birine bir bakalım. Bedenimiz değişen şartlara rağmen kendi iç dengesini nasıl koruyor? Bedenin denge mühendisliği. Bedenimiz sabit bir makine değildir aziz dostlarım. Milattan önce Efes'te yaşayan filozof Heraklitos'un meşhur sözüyle aynı nehirde iki kez yıkanamayız diyor ya, Mevlana Hazretleri de aynı nehirde iki kez yıkanılmaz cancağızım diye bunu almış. Çünkü ikinci defa nehre girdiğimizde ne nehirden akan su dünkü suyun aynıdır ne de bizim beden dünkü girdiğimiz bedenin aynısıdır. Biz tamamen farklı bir insanız ikinci gün. Heraklitos'un bu sözüyle hayatın temel gerçeğinin değişim olduğu anlatılır. Bedenimiz de her an değişen canlı bir nehirdir, canlı bir organizmadır. Hücrelerimiz faaliyetlerini sürdürür, dokularımız yenilenir, yaşımız ilerler, çevremiz değişir. Bedenimiz de bütün bu değişimlere karşı yeni dengeler kurmaya çalışır. Hava ısınıyor, soğuyor, hareket ediyoruz, dinleniyoruz, yemek yiyoruz, uzun süre aç kalıyoruz, su içiyoruz, terliyoruz, uyanıyoruz, uyuyoruz. Bütün bu değişiklikler içinde bedenimiz yaşamı sürdürmek için kendi iç dengesini korumaya çalışıyor. Bilim bu denge arayışına homeostaz adını veriyor. Kelime biraz teknik gelebilir fakat anlamı oldukça sade. bedenimiz dışarıdaki şartlar değişse bile içerideki hayat için gerekli dengeyi korumaya çalışan bir mekanizmaya sahip. Hava sıcak olduğunda terlememiz buna bir örnektir aziz dostlarım. Terleme yoluyla bedenimiz ısısını düzenlemeye çalışır. Üşüdüğümüzde titrememiz de buna benzer bir düzenleme çabasıdır. Kaslarımızdaki hızlı hareketler ısı üretimine katkı sağlar. Susadığımızda bedenimiz bize su ihtiyacını haber verir. Kan şekerimiz değiştiğinde farklı hormonlar devreye girer. Hareket ettiğimizde kalp atışımız ve solunumumuz ihtiyaca göre hızlanabilir. Dinlendiğimizde yeniden yavaşlar. Bir yerimiz yaralandığında bedenimizin onarım sürecini yüzeyde deriden de görebiliriz. Hemen hızlı bir onarım süreci başlatır. Ya da alerjen bir dış faktör olduğunda burnumuzdan o ciğerimize girmesini engellediğimiz mikroorganizmalar mukozlara yapışsın ve atılsın diye hapşırmaya başlarız. Akıntılar başlar. Dolayısıyla onun ciğere girmesini önleyen bir mekanizmamız vardır. Bunların hepsi bedenin hayatı koruma çabasının parçalarıdır. Bedenimizin içinde sessiz bir denge mühendisliği, ilahi bir tasarım vardır. Homeostaz kavramını bilim dünyasına yaygınlaştıran Harvardlı fizyolog Walter Bradford Cannon bu olağanüstü sisteme çok anlamlı bir isim vermiştir. Bedenin bilgeliği. Bu aynı zamanda Cannon'ın meşhur kitabının da adıdır. Çünkü bedenimiz biz farkında olmadan ısısını, sıvılarını, enerjisini ve pek çok iç dengesini, dinamiğini korumaya çalışır. Biz bu dengeyi çoğu zaman fark etmeyiz. Çünkü dengede olan şey genellikle dikkat çekmez. Kendi kendine işleyen sistemler çok dikkat çekmez. Oda sıcaklığı uygunsa klimayı düşünmeyiz. Su akıyorsa tesisatı hatırlamayız. Eliklerik varsa kabloları, sigortayı merak etmeyiz. Bedensel sistemimiz düzenli çalışırken de onların ne yaptığını pek düşünmeyiz. Elbette düşünen bir Rabbimiz var deriz geçeriz. Fakat denge bozulmaya başladığında bedenimiz dikkatimizi çekmek için çeşitli sinyaller üretir. Bu dengenin korunmasında hormonlarımızın da önemli görevleri vardır aziz dostlarım. Hormonları bedenimizin kimyasal mesajları olarak düşünebiliriz. İnsülin kan şekerinin düzenlenmesine katkı sağlar. Tiroid hormonları metabolizma başta olmak üzere pek çok bedensel süreci etkiler. Melatonin gece gündüz düzeni ve uykuya hazırlıkla ilişkilidir. Kortizol bedenin enerji düzeyinde ve zorlayıcı şartları verdiği biyolojik tepkilerde rol oynar. Büyüme ve üreme hormonlarının da bedenin gelişimi ve işleyişi üzerinde çeşitli görevleri vardır. Ancak hormonlarımızı hayatımızdaki her davranışın kolay açıklaması haline getiremeyiz. Bütün bunları hormonlarımız yaptırdı demek bilimsel bir açıklama değildir. Hormonlarımız bedenimizi elbette etkiler fakat insan davranışı yalnızca hormonlardan oluşmaz. Davranış konusunu Human Puzzle'ın ilgili parçalarında ayrıca inşallah değerlendireceğiz. Aziz dostlarım, bedenle alakalı daha epey anlatacaklarım var. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Bu duygularla bedeninizi biraz daha fazla fark etmeye, bedeninize biraz daha iyilik yapmaya, iyi davranmaya ve anlamaya çalıştığınız bir gelecek diliyorum. Bu duygularla hepinizi Rabbiciliğime emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.